Ayrım 17.
Umutsuzluk içinde gözlerimi yumduğumu görünce anladı hiçbir haberim olmadığını ve pişman oldu konuştuğuna. Sonra eli ayağı dolaşır gibi oldu. Rengi attı birden. Miras meselesindeki kavgayı andırır bir kavga çıkmasından ürktü ve bir solukta ''Kosta'nın hatası değil bu oğlum'' dedi. ''Hepimizin iyiliği için yaptı bunu. Tam bir kelepirdi bizim için ve bedavaya geldi inan. Bakkal Theodoros'un arazisi düşün. Her şeyin en mükemmelini sever bakkal bilirsin. Sadece kır evi bile tek başına bir harika. Sanki ezilmiştim. Bir yelkenli kiralayıp adalara kaçmak hayal olmuştu artık. Dudaklarımı ısırıyordum durmadan. Sigara üstüne sigara yakıyor ve çiğnerce içiyordum. Kosta durumu görüp hemen uzaklaşmıştı. İlerideki köylülerle tartışıyordu güya. En iyisini kendi toprağında kalanlar yaptı diyordu. Düşünün hele, eğer bir 10 gün daha burada beklemek zorunda kalırsak halimiz haraptır. Ötekiler de aynı fikirdeydiler. Hala anlamamışlar mıydı ya Rabbi? Ortalık yere fırlamış, nara atıyordu felaket. Kör müydü bunlar yahut da korkudan böyle yapıyorlar? Basiretleri bağlandı korkudan belki. Annem bile Stamati'den haberim olup olmadığını sormak cesaretini bulamıyor bir türlü kendinde. Ve birden kardeşimin endişesi çöküyor içime. Askere çağrıldığı gün mırıldandığı sözleri hatırlıyorum. Bu sefer kurtulmam Manoli, göreceksin. Çekirge bir sıçrar, iki sıçrar, üçüncüde verirmiş yakayı ele. Bir basamağa çöküp gözlerimi kapadım. Kendimi düşünmeye zorlamak için. Avucumla hep alnımı ovalıyorum. Annem yaklaşıyor ürkek adımlarla yanıma. Omzuma koyuyor elini sıkıntılı bir sesle. Niye böyle kara kara düşünüyorsun oğlum diyor. Yoksa daha çilemiz sona ermeyecek mi? Haykırıyorum elimde değil. İşit anne, iyice işit. Türkler bir saate kalmaz İzmir'de olacak. Anlayın artık bunu, anlayın bunu, anlayın. İstavros çıkarıyor dehşet içinde. Allah'ım diyor, sen bizleri korursun. Ağzından yel alsın evladım, hiç öyle şey olur mu? İki felaketli evlilik teşebbüsünden perişan çıktıktan sonra kendisine üçüncü bir nişanlı bulabilmiş olan zavallı kız kardeşim ağlamaklı gözlerle baktı bana. Demek gelinlik tacı bu sefer de bana haram diye mırıldandı. Bıyıklarını vuraraktan kahvesini höpürdeten kayınbiraderine döndüm Sofia'nın. Ne işin var daha burada Nikola dedim. Kaç Türk'ün canına kıydığını yoksa unuttun mu? Gel beni dinle, bir an önce kaç buradan. Kaybedecek vaktin yok. İzmir'e neredeyse girecek pehlivan. Küçümseyerek bakmıştı bana. Yok canım dedi, abartıyorsun. Annem perişan haldeydi. Hep başkalarına öğüt veriyorsun evladım dedi. Sen ne yapmayı düşünüyorsun peki? Yeni aldığınız araziye gideceğim dedim. Biraz dinlenmek için. Gözleri dolmuştu birden. Yanakları büsbütün çukurlaşmıştı. Pişman oldum böyle imalı konuştuğuma. Şimdi artık hep sizlerle kalacağım anne dedim. Çünkü belki de Türkler şimdi gidenleri savaş suçlusu kabul edecek ve geri dönmelerine izin vermeyeceklerdir. Bırak bu çocuklukları oğlum. Eğer Türk çetecilerinin insafına kaldıysak hemen fırla ve git. Bir dakika durma burada. Elleri boş gidip de ne yapacağım anne? Dilencilik mi yapayım istiyorsun yani Yunanistan'da? Orada dilenmek belki de daha iyidir buradan. Tövbe, kötülük olsun diye söylemedim oğlum. Yanlış anlama. Allah'ım merhamet eyle bize, acı bize. Sessiz sessiz ağlamaktaydı. Stamati'yi düşündükçe de perişan oluyorum dedi. O yavrucak nerelerde acaba? Niçin daha dönüp gelmedi? Donanmayla gitmiş olmasın sakın. Gözlerini kurulayıp kalktı. Bir valizi açtı. Katina ile nişanlandığım zaman giymek üzere İzmir'de diktirmiş olduğum mavi elbiseyi çıkardı içinden. Hiç giymemiştim o elbiseyi. Okşarcasına silkti şöyle, paçalarını üfledi. Elbise değiştirmek istemez misin? Asker olduğun anlaşılmasın bari. Sivil elbiseyi sırtıma geçirir geçirmez yeniden doğar gibi olmuştum. Limana gidelim dedim. Yapabileceğimiz en doğru şey budur. Orada gemiler var hiç olmazsa. Ne olursa olsun himaye ederler bizi. Rıhtımda savaş gemilerinin tam karşısında bir köşe bulmuştuk kendimize. Geceyi orada geçirdik. Soğuktan ve korkudan titreyerek. Bir İngiliz devriye kolu karaya çıktı şafak sökerken. Kadınlı erkekli bu binlerce insanı toplayıp 60 kadar Mavuna'ya yerleştirdiler. Mavunaları da gemilerinin yanına çektiler sonra. Bu beklenmedik şans Tanrı'nın bir işareti gibi gelmişti bize. Güvenlik duygusu bütün endişemizi bastırmıştı bir anda. Tatlı ve cömert kişiler oluvermiştik yeniden ve iç kısımlarda kalmış ırktaşlarımızın halini düşünmeye koyulmuştuk acı acı. Uyuz bir kediyi incir ve kuru üzüm sandıkları arasında kovalayarak oynamaya başlamıştı bile çocuklar. İzmirli güzel bir öksüz kız vardı yanımızda. Afrula isimli ninesiyle beraber. İlk işi cebinden bir ayna çıkarıp uzun kıvırcık saçlarını taramak olmuştu. Hızla akıp geçti saatler. Güneş batmak üzereydi şimdi. Pembe ışıklarla tarıyordu gökyüzünü. Yandan çarktı ufak körfez vapurları durmadan gidip geliyordu gene. Hemen de bomboştu hepsi. Serin bir rüzgar deniz kokusu getiriyordu. Sonra gece bastırdı yeniden ve bütün gürültüler kesildi. Kendi köşesine büzüldü herkes. Horlamaya ya da sessiz sessiz düşünmeye koyuldu. Henüz yıkanmış bir örtü atmıştı annem üzerime. Sabun ve temiz su kokan bir örtü. Bizim oranın suyu. Hiç mi hiç uykum yoktu. Bir çift vardı solumda. Bir türlü rahat edemeden oradan oraya dönüp duruyorlardı. Sağımda Afrula'nın ninesi takma dişlerini koymak için bir bardak su istiyor. Ama torununun çok daha önemli bir işi var şimdi. Yatağını onun yatağına iyice yaklaştırmış genç bir delikanlıya fıkırdaşmakta. Ve nine dua ediyor. İnayet eyle de İzmir güzel günler görsün Allah'ım. At kişnemeleriyle uyandık sabahleyin. Gözlerimizi ovalayarak ayağa fırladık. Türk atlıları kol geziyordu rıhtımda. Susup kaldık hepimiz. Cırlak bir çocuk sesi yükseldi o kadar. Ne yapacak şimdi Türkler? İşin can alıcı tarafı buradaydı, evet. Ne yapacaklardı? Rıhtımdaki tek tük Türk evlerinin balkonlarından alkış sesleri ve yaşasınlar yükseldi. Sonra resmi geçit de bitti ve bir ölüm sessizliği yerleşti ortalığa. Bütün navunaların içinde kıyıya en yakın olanı bizimkiydi. İlkin biz işittik tellalın bağırdığını. Ne diyor, ne diyor? Herkes korkmadan kıyıya çıkıp gitsin işte, diyor. Hiç kimseye en ufak bir kötülük edilmeyecekmiş. Zafer herhalde insanların yüreğini yumuşatıyor diye mırıldandı annem. Büyük devletlerin işi bu. Hristiyanların kılına bile dokunulmamasını emrettiler mutlaka. Evet evet, bugüne kadar dökülen kan yeter de artar bile. Bu kadar donanma, bu kadar savaş gemisi burada boşu boşuna mı demirlemiş bekliyor sandınız yani? Bir tavus kuşu gibi kabarıp gülümseyerek bana yaklaşmıştı Costa. Ya şimdi ne düşünüyorsun bakalım Manolaki, dedi. Satın aldığım arazi hakkında iyi mi etmişim yoksa Theodorus'a kazıklanmış mıyım söyle. Öylesine sevinçliydim ki bin tane çılgınlık yapmış olsa binini birden bağışlardım o anda. Artık rahattık Mavuna'da, huzura kavuşmuştuk. Kendi evimizdeymiş gibi yiyeceklerimizi koyduk ortaya. Tuzlu balıklar, yumurtalar, konserveler ve karşılıklı kibarlık gösterisiyle birbirimize ikrama başladık. Bu toplu sevinç havası içinde birden bir acı çığlık koptu. Sonra da bir uğultu. Yangın, yangın var. İzmir'i ateşe verdiler. Kırmızı siyah alevler yükseliyordu göğe doğru. Ermeni mahallesinin oradan geliyor. O taraftan geliyor, evet. Gene Ermeniler ödüyor hepimiz adına. İzmir'i ateşe vermeleri imkansız. Ne kazanırlar İzmir'i yakmakla? Şehir şimdi onların zaten. Evet ama biz ne kazanmıştık çekilirken Türk köylerini ateşe vermekle? Yangın gittikçe yayılıyordu. Her sokaktan, her delikten fırlayan, dehşetten çılgına dönmüş yüz binlerce insan bir anda rıhtıma doğru hücuma kalkmıştı. Allah'ım imdada yetiş, kurtarın bizi, acıyın bize. Gittikçe daha yoğunlaşıyor kaçanlar. İnsanlar birbirinden seçilmiyorlar artık. Ne ilerleyen ne duran, gittikçe kabarıp dört bir tarafa taşan simsiyah bir ırmak görüyorum sadece. Önde deniz var, arkada ateş ve ölüm. Şehrin dibinden doğru ortalığa panik saçan bir uğultu geliyor. Boğazlıyorlar bizi, merhamet. Ve deniz artık bir set olmaktan çoktan çıkmıştır. Binlerce insan denize atılmakta ve boğulmaktadır artık. İnsan leşleri yarışmaktadır suda. Sokaklar dolmakta, boşalmakta, yeniden dolmaktadır. Gençler, ihtiyarlar, kadınlar ve çocuklar birbirini çiğnemekte ve ölmektedirler. Saldırmalar, süngüler durmadan işlemekte, tüfekler durmadan çalışmaktadır. Vurun keratalara. Akşam karanlığında bir kat daha artmıştı çığlıklar. Sadece savaş gemilerinin projektörleri rıhtıma çevrildiği zaman boğazlaşmaya bir an için ara veriliyordu. Mavuna'ya ölmeden erişebilenler çeşitli mahallelerdeki durumu bir bir anlattılar. Pehlivanın adamlarıyla Nurettin Paşa'nın askerleri önlerine çıkan bütün ev ve dükkanları talan etmekte, yakıp yıkmaktaydılar. Henüz ölmemiş erkeklere işkence ediyor, papazları kiliselerde çarmıha geriyor, dayakta yarı ölü hale getirdikleri genç kız ve delikanlıları mihrabın üzerine uzatıp ırzlarına geçiyorlardı. Bir baştan öbür başa bütün şehirde Türk bıçağı habire vuruyor, vuruyor, vuruyordu. Yangın gece boyunca devam etmişti. Duvarlar devrilip yıkılıyor, camekanlar uçuyordu havaya. Her şeyi yutuyordu alevler, ne varsa eritip yoğuruyordu. Yüzyıllar boyunca göz nuru ve alın teri dökerek ne kurduysa insanlar. Ev, fabrika, okul, tapınak, müze, hastane, kütüphane, tiyatro namına ne yaptılarsa yanmış, yıkılmış ve sadece bir kül yığını kalmıştı geriye. simsiyah bir duman ve yanık kokan bir kül yığını. Dünya başımıza yıkılmıştı işte. İzmir perişan olmuştu. Ve İzmir'le birlikte bizim de bütün hayatımız. Ürkmüş kuş yavruları gibi yüreklerimiz ümit etmeyi çoktan unutmuşlardı. Amansız bir yıkıcıydı tetiş. İnsanları pençesine geçirmiş, yerle yeksan etmişti. Ve ölümü bile yenip susturmuştu sonunda. Ölümden korkmuyordu artık insanlar, tetişten korkuyorlardı. Bir hamur yoğurur gibi yoğuruyordu işte insanlığı. Elbiselerden başlıyor, gelip yüreklere yerleşiyordu. Ve emrediyordu o amansız sesiyle. Diz çök gavur, çöküyorduk. Soyun gavur, soyunuyorduk. Bacaklarını aç gavur, açıyorduk. Oyna gavur, oynuyorduk. Tükür şerefine, tükür vatanına gavur, tükürüyorduk. Allah'ını inkar et gavur, inkar ettik onu da. Peki ya koruyucularımız ne yapıyorlardı? Ne yapıyordu şeritleri altın yaldızlı amiraller, nazinin diplomatları, itilaf devletlerinin gün görmüş konsülleri? Kameralar yerleştiriyorlardı gemilerin güvertesine ve boğuşmayı filme alıyorlardı. Marşlar çaldırıyorlardı bandolarına, oyun havaları çaldırıyorlardı. Israp çığlıklarıyla dualar tayfalarının kulaklarını tırmalamasın diye. Oysa ihtar mahiyetinde bir top atışı, bir tek emir. Zincirini koparmış saldırganları darmadağın etmeye yeter de artardı belki. Ama yapılmadı o top atışı, o emir verilmedi. Mavunamıza en son tırmanıp çıkanlar arasında Peder Stergios da vardı. Latasız, takkesiz, lime lime kanlı bir fanila ve uzun donu içinde neredeyse çırılçıplak, darmadağın olmuş tek tük saçları, sakalları dikilmiş, gözleri yuvalarından uğramış haliyle başka dünyalardan gelme bir yaratığı andırıyordu Peder. Sözlerinden ve jestlerinden anladığımız kadarıyla bütün ailesi bir Amerikan savaş gemisine tırmanmak isterken düşüp boğulmuşlardı. Katlanamamıştı buna ihtiyar, iflas etmişti zihni. Bazen hiç konuşmadan hareketsiz kalıyor, bazen de mekanik bir şekilde ayağı fırlayıp bağırmaya koyuluyordu. Çocuklarım 5, karım 6, baldızım 7. Apokalipsin yıldızı da 7'dir. Cehennemde 7 şeytan kırbaçlayıp kanatsın sizi. Katiller, katiller, katiller. Ağzı köpükler saçarak yerlerde yuvarlanıyor, anlaşılmaz çığlıklar atıyor ve Amerikan gemisine doğru elini kolunu sallayarak nah çıkarıyordu. Bir örtünün üzerindeki ekmek kırıntılarını silkeler gibi silkeleyip attılar bizi kaptan köprüsünden aşağı. Birer ekmek kırıntısından farksızlık onların gözünde, evet. Tanrı'nın kuşları doyacak bu kırıntılarla. Gırtlağına kadar doyacak hem de. Şeytanın kuşlarıyla kargalar da doyacak gırtlaklarına kadar. Çocuklar da fark etmişti pederin çıldırdığını. Çevresinde toplanmış bir çalar saatin guguk demesini bekler gibi haykırmaya koyulmasını bekliyorlardı. Dumbaz köprüsünün ucuna çekilip oturdum. Su ile şişmiş iki ufak gövdeyi sallıyordu bir beşik gibi deniz. Uyuyun haydi. Bu yeryüzünün çocuğa ihtiyacı yok artık. Gelip gelip İngiliz zırhlısının teknesine vuruyordu küçücük kafaları garip bir ısrarla. Açın da girelim der gibiydiler. Açın. Görmüyor musunuz bizi? İşitmiyor musunuz? Görmüyorlar, işitmiyorlardı. Büyük bir telaş baş gösterdi birden bütün mavunalarda. Bir İngiliz zabiti arkasında maiyetiyle bizleri ziyarete gelmişti. Ne istiyorlar amiral? Niçin gelmiş? Sorun bakalım. Söyleyin halimizi. Ve herkesten ayrı bir can alıcı soru, ayrı bir şikayet, ayrı bir niyaz yükseliyordu. Ne olacak halimiz böyle? Söyleyin bize. Tercüman cevap verdi. O da bunu öğrenmek istiyor zaten. Nereye gitmek istiyorsunuz? Ölümden uzağa. Bir de soruyor musunuz? Tercümanın ceketine yapışanlar bile vardı. Dinle. Söyle ona da Sisam'a götürsün bizi. Sakız Adası'na, Midilli'ye götürsün. Fırtına geçince dönür geliriz. Pekala deyip gittiler. Akşama doğru Türkler mavunaları nişanlayıp ateşe koyulmuşlardı. Yaralananlar vardı aramızda. İki de ölüverdik. Ve bütün gece bir an olsun yummadık gözümüzü. Bir şeyler oluyor orada. Değişen bir şeyler var. Gün ağarırken römorkörler çekmeye başladı mavunaları. Ve çok geçmeden de farkına vardık ki bu römorkörler İngiliz değil Türk römorkörleridir. Römorkörlerde Türkler var diye haykırdı bir ses. Türkler mi? Boğazlamaya götürüyorlar bizi. Bağırın hemen, haber verin donanmadakilere. Türkler, Türkler. Analar çocuklarını arıyor, kollarıyla sımsıkı sarıp bağıra çağıra ağlıyorlardı. Titriyor, çırpınıyor, vıyaklıyordu çocuklar. Erkekler oradan oraya koşuyor ve çıkınlarını düğümlüyor, yeniden açıp yeniden düğümlüyor ve düşünmeye çabalıyorlardı. İhanet, ihanet ettiler bize. Sattılar bizi, hepsine lanet olsun. Ne yapıyorsun amiral, ne yapıyorsun? Amiral, kurtarın bizi. Hazreti İsa adına bırakıp gitmeyin bizi. Küçük çocuklar var aramızda. İhtiyarlar, kızlar var. Sizler sorumlusunuz. Amiral, amiral. Ve Türk römorkörleri yola devam etmekteydiler. Ve o zaman binlerce insan, bir sürü misali denize attı kendini. Simsiyah kesildi su. Birbirlerinin saçlarına, boyunlarına yapışıyor ve bir arada boğuluyorlardı. Savaş gemilerine asılanlar vardı. Ya kaynar su döküyorlardı üzerlerine gemilerden ya da kafalarına demir çubuklarla vuruyorlardı. Birkaçımız soğukkanlı davranıp mavunalarda kalmıştık. Hazırdık mücadeleye ve Türklerin hunharlığından çok müttefiklerin merhametsizliği korkutuyordu bizi. Bir zabit mavunaların rıhtımdaki babalara bağlanmasını ve etraflarına da nöbetçi dikilmesini emretti. Belleri kırmızı kuşaklı, tabancalı, kamalı çeteciler gençleri ayırmaya koyulmuşlardı bile. Sen, sen, sen. Genç kızlar da delikanlıların yakasına yapışıp gümrüğün arka tarafına sürüklüyordu kocaman iri eller. Orada başlarına çok kötü şeyler geliyordu. Afrula ile Raya böyle olmuştu. Afrula'nın ninesi talihliymiş demek lazım. Torununun ortadan kaybolduğunu görür görmez ölmüştü kadın. 14 yaşında bir öğrenci olan Ria'nın annesi ise çırpınıyor, yanaklarını paralıyor. Bırakın kızımı, beni alın diye haykırıyordu. Kanlı elleriyle bluzunu kavrayıp yırttı sonra ve saldırganlara göğüslerini göstererek "Bakın, beni alın onun yerine ne olur, bırakın kızımı, Ria'mı bırakın." Ve hiç kimse hem cinsine acıyacak durumda değildi. 3 gün 3 gece mavunaların üzerinde bıraktı bizi Türkler ve bütün bu zaman boyunca ölümle korkunç bir saklambaç oynadık. Bir ırktaşımla Türklerin en ufak bir hareketini bile gözden kaçırmamak için sırayla nöbet tutmayı kararlaştırmıştık. Arayıp bıraktıkları köşelere siniyorduk her defasında. 4. gün bir başka zabit çıka geldi. Mavunaları boşaltın, hadi çabuk, herkes karaya. Her türlü yer değiştirmenin bize fayda sağlayacağı sanısıyla fırladık mavunalarımızdan. Mezarlığa, mezarlığa diye bir ses yükseldi. Korkuyor Türkler, oraya adım atmıyorlar. Mezarlıkta iğne atılsa yere düşmeyecek, çoktan gelip doldurmuşlar. Çürümüş ölüleri çıkarmış atmış, yataklarını sermişler çukurların içine, çocuklarını uyutmaktalar. Doğuran kadınlar var ve ihtiyar kadınlar onlara yardım ediyor. Ölülerin kemiklerini yakıp su ısıtıyorlar. Yer yok dedi kız kardeşim umutsuzluk içinde. Bir bir güçlükle çıkışa doğru bir yol açabildik. Bir kadın gördük, mezarlardan birinin üzerine yüzü koyun uzanmış, mermer taşı yumrukluyordu. Kocasına seslenmekteydi avaz avaz. Vrasida, Vrasida neredesin? Gör bak ne yapıyorlar kızına. O zambaklar gibi saf ve temiz kızına, Vrasida. Ufacık vücudunun üzerinde bir sürü insan. Kalk, kalk da imdadımıza gel. Bütün şehri taramıştık, sığınabilecek bir köşe bulmak için. Okullar, kiliseler, fabrikalar, depolar, şehrin kıyı mahalleleri ve tarlalar binlerce ve binlerce mülteciyle doluydu. Türk ve Yahudi satıcılar türemişti hemen ve hemen kara borsaya başlamışlardı. Bir yudum su, bir damla zeytinyağı ateş pahasınaydı. Hele minik Türk bayrakları, hilalli pabuzentler ve Kemal'in portresini taşıyan kokartlar için dünyanın parasını istiyorlardı. Alan kurtuluyor, alan kurtuluyor. Tanıdıklarla karşılaştık bir fabrikada, bize de yer verdiler. Yorgunluktan ölü gibiydik. Hemen uyuyacağımızı ve bir daha da kolay kolay uyanmayacağımızı sanıyorduk hep. Ama uzandıktan sonra bir türlü kapanmak bilmedi gözlerimiz. Kundaklanan evlerin duvarları yıkılmaya devam ediyordu. Tüfek ve yaylım ateş gürültüleri yırtıyordu sessizliği. Gene infaz var diyordu her seferinde yanımızdakiler. Ve titremeye başlıyorlardı. İhtiyar Kosti şöyle anlatıyordu. Dün karşımızdaki eve girmişlerdi. Merhum Antoni Manzaris'in çocukları Dimitraki ile Maria daha Türklerin sesini işitir işitmez babalarının ölümünü hatırlayıp dehşete kapılmışlardı. Ve sonunda gidip bir kömür yanının içine saklanmışlar. Tam o sırada anneleri dışarıda bulunuyormuş. O da işitmiş adamların geldiğini ve çocuklarını korumak amacıyla hemen fırlayıp koşmuş. Deliye dönmüş arayıp arayıp da bir türlü bulamayınca. Çocuklar pekala görüyormuş analarını, işitiyorlarmış. Ama ses çıkaramıyorlarmış korku belasına. Zavallı kadıncağız en sonunda hepten aklını şaşırıp başlamış yollarda koşuşturmaya. Çocuklarım, Allah aşkına söyleyin, gören yok mu çocuklarımı? Aldılar elimden, alıp gittiler. Çocuklarım, çocuklarım diye sorar dururmuş her önüne çıkana. Nihayet denize koşup atmış kendini, boğulmuş. Uyuyamamış beklemekteydik. Su dökmeye çıkan arkadaşlarımız korkuyla döndüler geri. Askerler fabrikayı kuşatıyor, belki de tutuklayacaklar bizi. Bir manga asker girdi sabahleyin içeri. Nurettin Paşa'nın emriyle 18 yaşından 45'ine kadar bütün erkekleri yıkılan yerleri yeni baştan yapmak üzere savaş esiri olarak tevkif ettiler. Kadınlarla çocuklarsa Yunanistan'a gidebilirlerdi. Hiçbir anne kabul etmek istemiyordu. Oğlunun 18'inden büyük olduğunu ve hiçbir kadının kocası 50'sinden aşağı değildi. Costa ile birlikte eğilip bir daha hiç görmeyeceğimiz birini kucaklar gibi öptük annemizi. Anne diye yalvardım. Hiçbir şeyden korkma, anlıyor musun? Oğulların geri dönecek. Bundan emin ol. Gözlerinde korkunç bir ışığın yanıp söndüğünü görecek kadar vakit bulabildim ancak. Bembeyaz kesilen dudakları titremeye koyuldu. Costa ağlamaktaydı. Sezmişti sonunun ne olacağını. Stamati gibi. Tıpkı Stamati gibi. 2000 kişi kol nizamı halinde esarete doğru yola koyulmuştuk. Hiçbirimizi hiçbir yere kaydetmemiş, bizi Manisa'ya sevkle görevli müfrezeye teslim etmekle yetinmişlerdi. Yola çıkar çıkmaz bizi toptan imha edeceklerini sanmıştık. Ama hücum İzmir sokaklarında başladı. Gözü dönmüş ve intikama susamış bir kalabalık saldırdı üstümüze. Ellerinde sopalar, taşlar, demir çubuklar vardı. Balkonlardan şişeler ve içleri pislik dolu saksılar yağıyordu başımıza. İçimizden 50'si basmahaneye kadar öldü. Muhafızlar yaralıları kol dışına çekiyor ve bıyık altından gülerek "Vah zavallılar, vah!" diye bağırıyorlardı. "Hadi gelin bakalım, gelin de hastaneye gönderelim sizleri." Ve hemen ilk köşede öldürüyorlardı. Ama biraz ileride bundan da beteri beklemekteydi. Geçtiğimizi gören Türk köylüleri yol kenarına doluyor ve öfke içinde haykırmaya koyuluyorlardı. "Biri benim bunların, öldürdükleri çocuğuma karşılık. Karımın başı için birini bana verin. Evimi kundakladılar, birini de ben isterim." 4 kişiydik aynı sırada. Pontuslu öğretmen, lisantrosu çekip aldılar bir anda içimizden. Bir bıçak darbesiyle karnına vurduktan sonra yürümesini emrettiler. Karnını elleriyle tutarak yürümesini. Gözleri kapalı mı, açık mı anlaşılmayacak kadar çapaklı bir ihtiyar suçlamaktaydı. "Oydu işte, oydu namussuz.